yorumunu yapmakta olduğumuz Hezekiel kitabının 14. bölümüne geldik. 14. bölümü iki kısma ayırmak mümkündür. İhtiyarların putperestliğine karşı yapılan peygamberlik ve Yeruşalim'in yıkılışının kesinliği. Her iki kısımda ve bana Rabbin şu sözü geldi sözleriyle açılır. Rab bu bölümde de Yeruşalim kentini neden yargıladığını ana hatlarıyla anlatmaya devam eder. Buradaki ilkeler bugün için de geçerlidir. Tanrı hala ulusları yargılıyor. Hezekiel bu ayetlerde İsrail'in ihtiyarlarını tövbe etmeye davet eder. Eski ve yeni antlaşmaların her ikisinde de Tanrı'nın halkına, ona ait olduğunu açıklayanlara verdiği mesajının tövbe etme üzerine olduğunu fark ettim değerli dostum. Hezekiel'in buradaki mesajı şudur: tövbe et ve Tanrı'ya dön. İsrail ileri gelenlerinden kimisi gelip yanıma oturdu diyor Hezekiel 14. bölümün 1. ayetinde. İhtiyarlar Hezekiel'e gelir ve bu kişiler öylesine sofu ki peygamberi dinlemek istemiş gibi davranıyorlar. Kiliseye, yani inanlılar topluluğuna kolunuzun altında büyük bir kutsal kitap ile gelip Tanrı'ya hizmet etmeye istiyor gibi davranmaya benzer bu. O sırada Rab bana şöyle seslendi: İnsanoğlu, bu adamların yüreği putlara bağlı. Diktikleri putların kendilerini günaha sokmasına olanak veriyorlar. Öyleyse onların bana danışmasına izin vermeli miyim diyor Hezekiel 14. bölümün 2 ve 3. ayetlerinde. İhtiyarlar değerli dostum esasen şöyle diyorlar: Hezekiel kardeş, biz putlara tapmıyoruz. Putlar yapmadıkları doğru ama Rab bu adamlar yüreklerine kendi putlarını diktiler diyor. Put yapmayabilirler ama yüreklerinde o putlar var. Şimşon'da bir tanrı adamıymış gibi davranan biriydi ve zaman zaman Tanrı'nın ruhu üzerine geldi. Onun gücünün sırrı saçları değil, Tanrı'nın kutsal ruhuydu. Ancak günün birinde dışarı çıktı ve bilmek istemedi. Tanrı'nın ruhunun kendisinden ayrılmış olduğunu bilmiyordu. Günahla oynamaya, dalgasını geçmeye devam etmiş ve aynı zamanda da Tanrı'nın adamı olmayı istemişti. Bugün kilisede kaç kişi günahla oynamaya, dalga geçmeye devam ediyor ve bunun cezasından kurtulduklarını düşünüyorlar. Dostum, bu cezadan kurtulamıyorlar. Yargı kaçınılmazdır. Dinsel törenleri yapabilirler ama aslında yüreklerinde putları vardır. Rab Hezekiel'e bu adamların sahtekar olduklarını söyler. Onun mesajını dinlemek ister gibi yaparlar ama mesajı hiç de işitmezler. Arkasını dönünce sırtına bıçak saplayacaklar. Bunun için onlarla konuş ve de ki, egemen Rab şöyle diyor: yüreğini puta bağlayan, diktiği putun kendisini günaha sokmasına olanak veren, sonra da peygambere danışmaya gelen her İsrailliye putlarının çokluğuna göre ben Rab kendim karşılık vereceğim. 4. ayet. Tanrı bu adamların içten değil, samimi değil, sahtekar olduklarını ve yüreklerinde putlarıyla günahlarının olduğunu belirtti. Yine biri Şimşon ile ilgili olarak, aman Allah'ım, Şimşon'un başına gelenler ne kötü diyebilir. O adam gibi yaşamayı ve onun başına gelenlerin başıma gelmesini hiç istemezdim diyebilir. Ancak kilise sıralarında oturan ve buna rağmen günah içerisinde yaşamayı, günahın meyvelerinin tadına bakmak isteyenler vardır. Dıştan ayıpladıkları şeyi bizzat kendileri yapmak istiyor. Sahip olduğumuz bu eski adam kötüdür ama Tanrı tövbe et bana dön diyor. İsrail'e merhametlidir. İçten olmaları için onlara bir fırsat veriyor ama onlar bildiklerinden şaşmayacaktır. Sahte peygamberler hala etrafta koşuşturup Tanrı Yeruşalim'i kurtaracak. Yeruşalim onun kenti. O bu şehri seviyor. Rabbin gözünün bu kent üzerinde olduğunu söylüyor diyorlardı. Bununla ilgili olarak kutsal yazılardan bol bol alıntı yapabiliyorlardı. Bugün de sahte öğretişleri desteklemek için, yanlış öğretileri, çürük öğretileri desteklemek için kutsal yazılardan içeriğinin dışında alıntı yapmak mümkündür. Ancak oradan, buradan bir ayet alamazsınız. Kutsal yazılarda sunulan resmin bütününe bakmanız gerekir. Bunu yaptığınız zaman sahte teorileri destekleyemezsiniz. Bu peygamberler hatalıydı ve Tanrı Yeruşalim'in yargılanacağını açıkça söylüyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, eğer bir ülke bana sadakatsizlik eder, günah işlerse ben de o ülkeye karşı elimi uzatır, onu her türlü yiyecekten yoksun bırakır, üzerine kıtlık gönderir, insanları ve hayvanları yok edersem, şu üç adam Nuh, Daniel, Eyüp orada olsalar bile doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Egemen Rab böyle diyor. Rab eğer Nuh peygamber Yeruşalim'de olsaydı onu bile dinlemeyeceklerdi diyor. Nuh'un bu insanlar için ne büyük bir uyarı olduğunu gözünüzün önüne getirmeye çalışın ama Nuh'un günlerinde halk onu dinlemedi ve Yeruşalim halkı da eğer o orada olmuş olsaydı onu dinlemezdi. Nuh'un gemisiyle ilgili araştırmaların yarattığı heyecanı ilgiyle izliyorum. Belki bulurlar ama size şu soruyu sormama izin verin. Nuh'un gemisinin bulunması kaç kişinin iman etmesini sağlayacaktır? Eğer bugün Nuh'un kendisi burada olsaydı, ona kim inanırdı? Ona geri kafalı derlerdi. Geri ya da eski kafalı olmanın iyi tarafı, birçok kişi gibi etrafta daireler halinde dolaşmazsınız. Böyle daireler halinde dolaşanların bazıları kendilerinin de büyük tekerlekler olduğunu sanıyorlar. Nuh'u dinlemeyeceklerdi ve Daniel'i de dinlemeyeceklerdi. Ama Nebukadnezar Daniel'i dinledi. Bu Daniel'e gösterilen büyük bir saygıdır. Dünyanın ilk büyük yöneticisi olan Nebukadnezar'ın sarayının ötesinde Daniel vardı. Babilliler Daniel'i tanıyorlar ve onun bir tanrı adamı olduğunu biliyorlardı. Rab İsraillilerin ne Nuh'u ne Daniel'i ne de Eyüp'ü dinleyeceklerini söylüyor. Ya da o ülkeye kılıç gönderir, kılıç ülkeyi yarsın der, oradaki insanları ve hayvanları yok edersem diyor 17. ayette. Tanrı, diyara kılıç getirmeyi tasarladığını söylüyor. Nebukadnezar'ın diyara girmesine izin verecek ve o da kenti yerle bir edecektir. Varlığım hakkı için diyor Egemen Rab, Nuh, Daniel ve Eyüp orada olsa bile ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. 20. ayet. O şehirde Nuh kendi ailesini kurtaramazdı. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarırlar. Daniel iki imparatorluğu kurtardı ama o şehirde olmuş olsaydı onlara hiç yardım edemezdi. Bu nedenle Tanrı Daniel'i Yeruşalim'den çıkardı. Tanrı'nın halkı onu işitmeyecekti ama Babil'deki putperest bir kral Daniel'i dinledi ve onu başbakan yaptı. Bugün kiliselerde Tanrı'nın sözünü gerçekten dinleyecek kaç kişi vardır? Çok olduklarını sanmıyorum. Bakın Almanya'ya. 80 milyonun üzerinde nüfusu var. Hristiyan bir ülke diyoruz ama gerçek anlamda Almanya'da Hristiyanların sayıları yani iman edip hayatlarını Tanrı'nın ilkelerine, buyruklarına göre yaşayanların sayıları yüzde sadece 2 ile 5 arasındadır. Hepsi bu kadar. İşte dostum bu nedenle Rabbin sözünü duyuruyoruz. Çünkü pek çok imanlı bu insanlara ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmiştir. Yani insanlara dostum kiliselerdekiler Tanrı'nın sözünü dinlemeyecekse o da onu kabul edeceklerin olduğu yere gidecektir. Daniel Yeruşalim'de bir şey yapamazdı ama Babil'de başbakan oldu ve orada putperest bir kral onu dinledi. Tanrı kendisini dinlemek isteyenlerin müjdeyi işitmesini sağlayacaktır. Şimdi 15. bölüme geldik. Hezekiel 15. bölüm. 15. bölüm meyve vermeyecek asma benzetmesiyle ilgilidir. Asma İsrail ulusunun resimlerinden biridir. Yeşaya 5'te asma bize İsrail ulusu olarak sunulur. Bu konuda spekülasyona girmemize gerek yok. Çünkü Yeşaya ordular Rabbinin bağı İsrail evidir dedi Yeşaya 5. bölüm 7. ayette. 15. bölümün 2-4 ayetlerinde şöyle okuyoruz. İnsanoğlu asma odununun herhangi bir orman ağacının dalından daha fazla değeri var mı? asma odunundan yararlı bir şey yapılabilir mi? Ya da üzerine eşya asmak için ondan askı yaparlar mı? Yakıt olarak ateşe atılır da ateş odunun iki ucunu yakıp ortasını kömürleştirince işe yarar mı? Burada Tanrı ilginç bir uygulama yapar. Asmanın amacı nedir? Rab ise asmayı bugün imanlıların bir resmi olarak Yuhanna 15'te de kullandı. Sırası gelmişken İsrail'in artık asma olmadığını size burada söyleyeyim. İsa Mesih ben gerçek asmayım dedi. Rab ise o bölümde kurtuluş hakkında konuşmuyordu. Yani Yuhanna 15. bölümde. Size tekrar soruyorum. Asmanın amacı nedir? Bir amacı var. Neydi bu amaç? Meyve vermek. Başka bir şey değil. Onun amacı meyve vermekti. Tanrı burada Hezekiel kitabında mobilyacıya gidip asmadan yapılmış bir yatak odası takımı istemenizi söylemiyor. Satıcı size şaşkınlıkla bakıp asmadan yapılmış bir şeyimiz yok. Asma mobilya için kullanılamaz. Onun işi meyve vermektir der. Dahası Tanrı asmanın meyve vermeme durumunda sadece yakmak için işe yaradığını söyler. Rab İsa Mesih Yuhanna'da bir imanlı meyve vermezse o imanlı kurtuluşunu yitirmeyeceğini ancak meyve verme işlerinden uzaklaştırılacağını söyledi. Tanrı meyve verme işlerinden uzaklaştırıldığını söyledi. Tanrı meyve vermeyenleri birçok şekilde kenara çeker. Rab ise babam çok meyve vermenizle yüceltilir böylelikle öğrencilerim olursunuz dedi Yuhanna 15:8'de. İsrail halkı meyve vermiyordu ve Tanrı Yeruşalim'i yakmaktan başka çarem yok dedi. İşte bundan dolayı bunu yaptı. Halkın Tanrı'yı temsil etmesi gerekiyordu ama onlar bunda başarısız oldular. Bugün bir imanlı olarak size üstün bir ayrıcalık verilmişse bunun sorumluluğu da verilmiştir. Tanrı'nın sözünü işitme ayrıcalığına sahip olmamış Afrika'daki, Çin'deki ya da Rusya'daki o zavallı kişiyi hiç düşündünüz mü? Onun sözünü işitmiş olan bizler büyük bir sorumluluğa sahibiz. Tanrı bizim bugün meyve vermemizi istiyor değerli dostum. Şimdi 16. bölüme geldiğimizde başka bir benzetme vardır. Terk edilen küçük bir yetim, kirli ve pis olan küçük bir çocuk. Bu benzetme burada önümüze çıkıyor. Onun için yapılabilecek hiçbir şeyin olmaması. Rab bana şöyle seslendi diyor 16. bölümün 1. ayeti. Hezekiel bize Rab'bin sözünü verdiğini unutmamıza izin vermeyecektir. Kabul etmeyebiliriz ama o hala onun sözüdür. İnsanoğlu Yeruşalim'e yaptığı iğrenç uygulamaları bildir diyor 2. ayette. Bu küçük yetim kim? Dışarı atılan bu kirli pis çocuk kim? Gayri meşru olarak doğan bu çocuk kim? Bu Yeruşalim kentidir. İnsanoğlu Yeruşalim'e yaptığı iğrenç uygulamaları bildir. De ki egemen Rab Yeruşalim'e şöyle diyor. Kökenin ve doğumun açısından Kenan ülkesindensin. Baban Amorlu, annense Hititliydi. Bu küçük yetim kim? Dışarı atılan bu kirli pis çocuk kim? Gayri meşru olarak doğan bu çocuk kim? Bu Yeruşalim kentidir. İsrail ulusunun kaynağından söz etmez bu. İbrahim ve saraydan söz etmiyor. Burada görülen Yeruşalim şehrinin aslıdır. Yeruşalim'in tarihi onun bir Amori şehri olduğunu gösterir. Yaratılış 15. bölüm 16. ayette ve 4. nesilde buraya döneceklerdir. Bunlar İsrail'in çocuklarıdır. Çünkü Amorilerin fesadı henüz tamam olmamıştır. Sözlerini okuruz. Yeruşalim aynı zamanda bir Hitit şehriydi. Hititler büyük bir ulustu ve o diyarı bir zamanlar kontrolleri altına aldılar. Yeruşalim'in geçmişi böyledir ve övünülecek hiçbir şeyi yoktur. Doğduğun gün göbek bağın kesilmedi. Temizlemek için seni yıkamadılar. Tuzla ovalamadılar. Kundağa sarmadılar. Kimse bunlardan birini yapacak kadar sana acımadı, sevecenlik göstermedi. Senden tiksindikleri için doğduğun gün seni kıra attılar diyor 4-5. ayetlerde. Dışarı atılan gayrimeşru olarak doğmuş bir yetimdi. Terk edilmiş ve bırakılmamıştı. Yanından geçtim, senin kendi kanının içinde kımıldadığını gördüm. Kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Evet, kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Kırda yetişen bir bitki gibi seni geliştirdim. Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Göğüslerin oluştu, saçların uzadı ama çırılçıplaktın. Yine yanından geçtim, sana baktım, sevgi çağındı. Giysimin eteğini üzerine serdim, çıplaklığını örttüm. Sana ant içtim, seninle antlaşma yaptım. Egemen Rab böyle diyor ve benim oldun. Ezekiel 16, 6-8 ayetler. Tanrı Yeruşalim'e seni evlat edindim ve seni kendi çocuğum yaptım diyor. Seni yıkadım, üzerindeki kanı temizledim, derine zeytinyağı sürdüm, sana işlemeli giysiler giydirdim, deriden çarık verdim. Beline ince keten kuşak bağladım, seni pahalı giysilerle örttüm, takılarla süsledim, bileklerine bilezikler, boynuna gerdanlık taktım diyor 9-11 ayetlerde. O bunu Yeruşalim için yaptı diyor. Bu kolayca bizim yaşamlarımıza da uygulanabilir değerli dostum. Sizin ve benim oldukça kötü bir geçmişimiz var. Adem ile Havva günahkar oldular ve biz de suç içinde doğduk. Günah içerisinde doğduk. Davut, nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde anam bana gebe kaldı, hamile kaldı der. Davut'un sizden ve benden bir farkı yoktur. Övünecek neyiniz var? İşte geldiğimiz yer burası ve geçmişimiz bu. Suç ve günah içerisinde ölüydük. Tanrı Yeruşalim için ne yaptı? Tanrı ona yaşa dedi. Bize yeniden doğmalısın dedi. Mesih'e inanırsanız sizi kurtaracağına dair bir antlaşma yaptı Rab. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi, öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama tümü sonsuz yaşama kavuşsun. Rab o küçük gayrimeşru çocuğu kendi kanında pis ve kirli olanı aldı ve seni su ile yıkadım dedi. Aynı şekilde biz de kutsal ruhun yeniden doğan ve tazeleyen yıkamasını bilebiliriz. Üzerinden kanı bütün bütün temizledim. Rab ise çarmıhta benim suçumu taşıdı. Bugün Tanrı'nın çocuğunun üzerinde hiçbir suç kanı yoktur. Ve yağla seni yağladım. O bugün Tanrı'nın çocuğunu kutsal ruhun yağıyla kutsar. Ve beline ince keten kuşak bağladım. Tanrı'nın huzuruna çıkabilmemiz için Mesih'in doğruluğuyla giyinebiliriz. Peki bu şehre ne oldu? Tanrı onun büyüyüp güzel bir genç kız olduğunu ve fahişelik yaptığını söylüyor. Putperestlik yolunda gitti ve Tanrı'ya sırtını döndü. Tanrı bir kase çorba için kendini dünyaya satacak olan imanlıya merhamet eder. Evet, Yakup peygamberin oğlu Esav ile oğulluk hakkını kardeşine çok ucuza bir tas çorbaya sattı ama bugün birçok imanlı da kendini dünyaya ucuza satar. Dostum, şeytan çoğumuzu bir tas çorbayla kandırabilir, kolaylıkla yoldan çıkabilir, Tanrı'dan uzaklaşabilir ve onunla olan birlikteliğimizden ayrılabiliriz. Yaşadığımız şu anda Tanrı'ya karşı dürüst olalım. Sodom'la kızlarını, Samiria ile kızlarını, onlarla birlikte de seni eski gönencine kavuşturacağım. Utancağa boğulacaksın. Bütün yaptıklarından ötürü kız kardeşlerine avuntu olacak ve utanacaksın. Kız kardeşlerin Sodom ve Samiria ile kızları eski durumlarına dönecekler. Kızlarınla sen de öyle. Ezekiel 16, 53, 55 ayetler arası. 53 ve 55. ayetler Ezekiel 37'de de her şeyin eski haline gelme öğretisini öğretmek için çeşitli tarikatlar tarafından kullanılmaktadır. Bu da herkesin nihai olarak kurtulacağı anlamına gelir. Bu yine kutsal yazılardan birkaç ayeti içeriğinin dışında kullanmaya dayanır. Bu da garip ve kutsal yazılara uymayan bir öğretişle sonuçlanır. Yani bu öğretiş yanlıştır ve kutsal kitaba uymaz. Bu ayetlerde ve Ezekiel 37-12'de Tanrı, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim diyor. Tanrı kötünün dirilip sonsuz hayata kavuşmasıyla ilgili bir şey söylemiyor burada. Hayır. Her iki durumda da bir şehrin ya da bir ulusun yapılandırılmasından söz ediyor ve burada yıllar önce yaşamış olanlara dair hiçbir gönderme yoktur. Burada Ezekiel 16'da Sodom şehrinin yeniden inşa edileceğini söylüyor. Şimdi ben kişisel olarak orada insanları çekecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama o bölgedeki Ölü Deniz kıyısında büyük bir çalışma yapılmaktadır ve 37. bölümde Rab bir ulusun, İsrail ulusunun uyandırılmasından söz ediyor. Eski antlaşmada aslında yeni antlaşmada olduğu gibi gelecekteki durumla ilgili tanrısal bir esinleme görmüyoruz. Tanrı'nın eski antlaşma kutsallarını ölümden alıp onlar için hazırlanmış yere götürme gibi bir tasarısı yoktu. Bize bunun bizimle ilgili planı olduğunu söyledi ama eski antlaşma kutsallarına hiçbir yerde bunu söylemedi. Onlara bu yeryüzünde bir cennetin olacağını söyledi ve İbrahim'in aradığı diriliş de bu idi. Ulusun yapılandırılması olacaktır. Bu öğretişin yeni antlaşma oluşumunu eski antlaşma pasajında okuyamazsınız. Ancak eski antlaşmanın her pasajı yeni antlaşma öğretişine uyacaktır. Yeni antlaşma iki basamaklı bir dirilişin olacağını açıkça söyler. Kurtulanların dirilişi ve kaybolanların, ölümden dirildikleri zaman kaybolanların dirilişi var. Bu nedenle bu ayetler yalnızca bir ulusun yapılandırılmasıyla ilgilidir. Bunları içerikler içinde okumalı ve orada olmayan bir anlam çıkarmamalıyız. Bu bölüm görkemli bir şekilde sona erer. Tanrı İsrail ulusuyla olan antlaşmayı yerine getirecektir. Bu insanların günahı, asiliği, ondan devamlı ayrılmaları, doğru yoldan tekrar günaha dönmeleri Tanrı'nın onlarla olan antlaşmasını iptal etmeyecek, bir tarafa koymayacak ve yok etmeyecektir. Gençlik günlerinde seninle yaptığım antlaşmayı anımsayacağım, seninle sonsuza dek kalıcı bir antlaşma yapacağım. Büyük küçük kız kardeşlerini yanına aldığında yaptıklarını anımsayacak ve utanacaksın. Seninle yaptığım antlaşmada olmadığı halde onları kızların olsunlar diye sana vereceğim. Seninle yeniden antlaşma yapacağım, benim Rab olduğumu anlayacaksın. Bütün yaptıklarını bağışladığımda anımsayacak ve utanacaksın. Utancından bir daha ağzını açmayacaksın. Egemen Rab böyle diyor Hezekiel 16, 60, 63 ayetlerde. Tanrı yalnızca geçmişteki antlaşmaları yerine getirmekle kalmayacağını, onlarla yeni bir antlaşma da yapacağını söylüyor. Ne yazık ki kutsal yazıların bu kesimleri, bu pasajları pek çalışılmıyor. Çalışıldığı zaman Tanrı'nın halen İbrahim soyuyla, İbrani ulusuyla ilgili bir amacı olduğu da görülür.